Ayrım 21 sayfa 175. Bana haber vermeliydiniz dayan. Emin olmak istiyordum. Oysa sizi uyarmıştım. Dedektif Alice'cilik oynamak yok demiştim. Lucien hakkında araştırma yapmamı siz istediniz. Komiser bir omuz hareketiyle paltosundan kurtuldu. Konuşmasına devam etti. Özetleyelim isterseniz. Size göre geçirdiğiniz kaza bir cinayet girişimi öyle mi? Evet. Kamyon şoförü bir dış güç ya da ne olduğunu anlamadığım bir şey tarafından komutla uyutuldu. Hipnozla. Diyelim ki hipnozla. Öyleyse siz dördüncü şeritte giderken çarpışmanın tam o noktada gerçekleşmesi nasıl sağlandı? Uzaklıkları ölçtüm. Kamyon Boyluk Ormanı'nda Porto Ayutthaya Caddesi'ndeki bir otoparktan yola çıktı. Ben motorumu çalıştırmadan parktan çıkması gerekliydi. Her ikimizin hızı hesaplandığında nerede buluşacağımızı kestirmek güç değil. Ya şoförün uyutulması, tam o anda uyutulması mümkün olabilir mi? Bir insanı bir işaret gördüğü anda birden uyumak üzere koşullandırmak mümkün. Bizim durumumuzda nasıl bir işaret? Dayan alnını ovuşturdu. Şoför yeşil bir renk hatırlıyor. Belki de asker parkalarından söz ediyordur. Yeşil parkalı adam tünel girişinde duruyordu. Komiser gözlerini dayandan ayırmıyordu. Siyah gözleri kır saçlarının altından parlıyordu. Demek size göre katiller ekip halinde çalışıyorlar. Evet, öyle düşünüyorum. Askeri bir operasyon gibi. Askeri bir operasyon tamamen öyle. Ve bütün bir operasyon nüfusunuza aldığınız çocuğu ortadan kaldırmak için düzenlendi. Dayan başıyla onayladı. Bir taraftan da kendi yorumunun ne denli saçma olduğunu farkındaydı. Langius ona doğru eğildi. Delici bakışlarını dayanın yüreğine sapladı. Size göre onu neden öldürmek istediler? Bilmiyorum. Langeus yeniden koltuğuna dayandı. Yeni bir bölüm açmak istercesine farklı bir tonla konuştu. Bir de Lucia'nın talihli olmadığını söylüyorsunuz öyle mi? Gerçekte Sibirya'dan ya da Moğolistan'dan geldiğini, Andaman kıyısına nasıl gelmiş peki? Bilmiyorum. Kısa bir sessizlikten sonra sıkıntılı bir sesle devam etti Langeus. Dayan, size nasıl söyleyeceğim? Genç kadın gözünün üzerinden baktı. Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Söyledikleriniz konusunda en ufak bir kanıtınız yok. Bütün bunlar sadece düşündüğünüzün ürünü olabilir. Ya şoför nasıl uyuyabildiğini hala anlamıyor ve aksini nasıl söyleyebilir ki? Ya adam, parkalı adam, onu da uydurmadım ya. Komiser başka bir yöne dalmayı tercih etti. Hikayenizi kabul ettik diyelim. Rolf Van Keen'in öldürenler aynı kişiler mi? Dayan yine tereddüt etti. Bana kalırsa evet, katiller Lucien'in kurtardığı için Van Keen'i bir şekilde cezalandırdı. Akapunturcu'ya kazayı kim bildirdi bilmiyorum. BB2'deki polisler hala oğlunuzla ilgili bir çağrının ya da mesajın üzerine rastlamadılar. Anlaşılan Van Keen'i çağıran kutsal ruh. Dayan daha ne kadar ekleyebilirdi ki? Langeus önce genç kadının sessizliğine saygı gösterdi. Sonra alçak sesle konuştu. Sizin hakkınızda bilgi topladım. Ne demek bu? Arkadaşlarınıza, ailenize, sizi tedavi eden doktorlara telefon ettim. Dayan tükürür gibi konuştu. Bunu nasıl? Benim işim bu. Bu olayda da başlıca tanığımsınız. Alçak. Psikoterapi seanslarınıza katıldığınızı, hastaneye yatırıldığınızı, uyku tedavisi gördüğünüzü bana neden söylemediniz? Üzerinde bir pankart mı taşıyacaktım? Size bu soruyu daha önce de sorabilirdim ama Lucia'nı neden evlat edindiniz? O sizi ilgilendirmez. O kadar gençsiniz ki. Yüzü utangaç bir tebessümle buruştu. Kırışıklıkları çekingenlik ifadesini daha da arttırdı. Tamam, o kadar güzelsiniz ki, söylemek istediğim buydu. Parantez, parmaklarını havada döndürdü. Böylece kelimeleri söylemekte hep güçlük çekmişimdir dayan. Neden bu evlat edinme girişimine atıldınız? Neden daha önce neyse ne anlatmak istediğimi biliyorsunuz. Bir koca bulmadınız, bir yuva kurmadınız, klasik yoldan gitmediniz. Dayan cevap vermeden kollarını kavuşturdu. Langöz sırtını kamburlaştırdı. Dua ediyormuş gibi ellerini kenetledi. Tıpkı hastanede yaptığı gibi. Annenize kalırsa güçlük çekiyormuşsunuz bağlanmakta. Cümleyi havada bıraktı. Birkaç saniye bekleyip devam etti. Ona göre hiç nişanlanmamışsınız. Bu bir tür terapi falan mı? Anneniz, annemin cehenneme kadar yolu var. Komiser sırtını duvara yasladı, ayağını çöp sepetine dayayarak gülümsedi. Ben de öyle anlamıştım. Evet, ya babanız? Aradığınız ne? Langöz duruşunu değiştirdi, yine toparlandı. Ben babamı hiç tanımadım. Annem 60'lı yıllarda komün hayatı yaşıyordu. Gruptaki tiplerden birini seçip kendini tohumlatmış. Aralarında anlaşarak, adam beni hiç aramadı. Adını bile bilmiyorum. Annem beni babasız bir çocuk olarak yetiştirmek istedi. Evlilik boyunduruğundan, maço baskısından kaçış. O çağın fikirlerini taşıyordu. İnançlı bir feministti. Dayan ekledi. Bir de baba mesleğini sürdüren çocuklar vardır. Ben bir şaşkınlık ürünüyüm. Polis komiserinin yüzünde Dayan'ın o çok sevdiği alaycı gülümseme geçti. Yasak bir manzaraya baktığını bildiğinden adamın ifadesi Dayan'ın yüreğini sızlattı. Birden kendini kırağından bir hapishanede buzunun tutsağı gibi hissetti. Komiser üzüntüsünü görmüş olmalıydı. Elini uzattı. Dayan uzatılan elden kaçtı. Langöz hareketsiz kaldı. Birkaç saniyenin geçmesini bekledi. Sonra saldırının nedenine geldi. Dayan, tokamak sözcüğü sizin için bir anlam ifade ediyor mu? Genç kadın şaşkınlığını gizlemeye çalışmadı. Hayır, ne demek? Bir kısaltma. Anlamı akımlı manyetik oda. Aslında Rusça. Rusça mı? Bunu bana neden söylüyorsunuz? Langöz dosyayı açtı. En üstte bir faks vardı. Dayan Kiril alfabesiyle yazılmış, faksta çok iyi çıkmamış bir kimlik fotoğrafı gördü. Belki hatırlamıyorsunuz ama Van Ki'nin yaşamında kara deliğe benzer bir dönem var. 1969 ile 1972 arası. Evet, BBK görevlileri bu sabah doktorun Berlinger Bank'taki kasasını açtılar. Kasanın içinde sadece bunlar vardı. Fotokopiyi havaya kaldırdı. Alman doktorun o dönemde bir tokamakta çalıştığını kanıtlayan Sovyet kimlik belgeleri. Ama bunun anlamı bir devrimci araştırma merkezi, nükleer füzyon laboratuvarı. Dayan katilin radyoaktivite geçirmez parkasını düşündü. Dayan katilin radyoaktivite geçirmez parkasını düşündü. Nükleer parçalanma laboratuvarı demek istiyorsunuz diye düzeltti. Komiser hayranlığını saklamadı. Gerçekten şaşırtıcı bir insansınız Dayan. Haklısınız bu konuda. Bilgi topladım. Nükleer santrallerin temeli atomların parçalanmasına dayandırır. Ama burada başka bir yöntemden, füzyona dayalı bir teknikten söz ediliyor. Sovyetlerin 60'lı yıllarda bulduğu doğrudan güneşten etkilenen bir yöntem bu. Rusları 2 milyon dereceye kadar çıkarabilecek fırınlar inşa etmeye zorlayan olağanüstü boyutta bir proje. Bütün bunların benim uzmanlığımı aştığını söylemek gereksiz tabii. Dayan sordu. Bugün olanlarla ilgisi fotokopiyi Dayan'a doğru çevirdi. Anlaşılmayacak bir şey yokmuş gibi baktı. Van Ki'nin çalıştığı tokamak ya da kod adıyla TK-17 Rusların şimdiye kadar yarattıklarının en önemlisiydi. Tümüyle gizli bir yer. Nerede olduğunu bir tahmin edin bakalım. Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin en kuzeyinde Sibirya sınırında. Van Ki'nin gitmeye hazırlandığı yerde. Tısa Gaon Nur'da. Dayan çok iyi çıkmamış belgeye baktı. Bakışı kararlı. Van Ki'nin yüz çizgilerini gördü. Langöz yüksek sesle düşünüyordu. Oraya neden dönmek istedi? En ufak bir fikrim yok ama elimizdekiler bir bütün oluşturuyor. Bu çok açık. Operatör kapıyı vurup girdi. Tek bir kelime etmeden robot portreden birkaç nüshayı masanın üzerine bırakıp çıktı. Komiser resimdeki yüze bakıp sözünü tamamladı. Bakalım dosyalarımızın içinde bu herifi uyan biri var mı? Fazla umudum yok ama bilinmez ki aynı zamanda Paris'teki Türk Moğol toplumunda da araştırmalara başlayacağız. Giriş vizelerini gözden geçirmek falan. Tek iyi haber Paris'te bunlardan çok fazla olduğunu sanmıyorum. Ayağa kalkıp saatine baktı. Gidip uyuyun dayan. Saat 1'i geçmiş. Lucy'nin kaldırdığı odanın çevresindeki güvenlik önlemlerini arttıracağız. Endişelenmeyin. Dayan'ı kapıya kadar geçirdi. Pervaza dayanarak ekledi. Gerçeği söylemek gerekirse çılgın olup olmadığınıza karar veremiyorum. Dayan ama yine ne olursa olsun bu hikaye sizden çok daha çılgın. 30. kısım. Beyaz odalar, pastel tablolar, telesekreterin kırmızı ışığı. Dayan ışık yakmadan evini boydan boya kat etti. Odasına girdi, yatağın üzerine yığıldı. Yanındaki telesekreterin nar çekirdeği renkli ışığı bir gölge denizinin üzerindeki fener boyutları almaya başlamıştı. Hipnoz seansından önce cep telefonunu kapattıklarını hatırladı. Belki de bütün bu zaman boyunca onunla konuşmak isteyenler olmuştu. Mesaj dinleme kutusuna baktı ve sadece son mesajı duydu. Ben Isabella Condrayer. Saat 9. Dayan, inanılmaz bir şey. Lucia'nın konuştuğu lehçeyi belirledik. Beni arayın. Etnolog evinin adresini ev ve cep telefonlarında bırakmıştı. Dayan kararlılıkta birinci numarayı ezberledi. Sonra tuşladı. Telefon uzun uzun çaldı. Saat sabahın 2'si olmalıydı. Sonra uykulu bir ses duyuldu. Alo, iyi akşamlar. Ben Dayan Tiberk. Dayan, ah evet. Parantez, düşlerinden sıyrılmaya çalışıyor gibiydi. Saatten haberiniz var mı? Özür dilemeye ne niyeti ne de gücü vardı. Eve yeni döndüm dedi sadece. Çok merak ettim. Tabii, parantez, sesi biraz açıldı. Oğlunuzun lehçesini yakaladık. Isabella düşüncelerini toparlamak için biraz duraladı. Sonra açıklamaya girişti. Çocuk sadece Tsagaan Nu bölgesinde kullanılan Samoyed kökenli bir lehçe konuşuyor. Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin en kuzeyinde bir kent bu. Lucien nükleer laboratuvarın yapıldığı bölgede doğmuştu. Bunun anlamı ne? Dayan kafasını toparlayamıyordu bir türlü. Isabel Kontroyer meraklandı. Dayan beni duyuyor musunuz? Duyuyorum evet. Etnolog devam etti. Sesi heyecanını belli ediyordu. İnanılmaz bir şey. Danıştığım uzman bunun nüfusu çok azalmış bir topluluk olan Tisevenler tarafından kullanılan ve çok ender rastlanan bir lehçe olduğunu söylüyor. Dayan mezar kadar sessizdi. Kontroyer yine sormak zorunda kaldı. Beni dinliyor musunuz Dayan? Ben sizin çok daha dinliyorum. Bir de küçük oğlunuzun kasette durmadan tekrarladığı o iki hece var. Lu ve Sian, meslektaşımın görüşü kesin bu iki hece Tasven kültüründe çok önemli bir sözcüğü anlatıyor, oluşturuyor. Bunun anlamı nöbetçi ya da gözcü. Gözcü mü? Kutsal bir terim. Seçilmiş bir çocuk belirtiyor. Halkı ile ruhlar arasında aracılık görevi üstlenen bir çocuk. Özellikle de av mevsiminde. Dayan kararsız bir sesle tekrarladı. Av mevsiminde. Evet, çocuk o dönemde halkının rehberi oluyor. O hem ruhların iyiliğini çağıran hem de ormandaki mesajları alan kişi. Örneğin av bölgelerini o belirliyor. Çocuk önden gidiyor. Avcılar da onu epey geriden izliyor. Bir izci, kutsal bir izci gibi. Dayan yatağına uzandı. Paul Keane'in duvara sıralanmış pastel tablolarını seçiyordu. Uzakta, çok uzakta, tehlikesiz günlük hayatın ortalarında bir yerde. Etnolog Dayan'ın sessizliği karşısında meraka kapılmış gibiydi. Birkaç saniye sonunda konuştu. Bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dayan hemen cevap verdi. Tayland normal olarak çocuk edinildiğini sanıyordum. Doğuştan talihsiz küçük bir çocukla bir yuva kurduğumu. Oysa şimdi kendimi orman ruhlarını gözleyen Türk Moğol bir şamanla yüz yüze buluyorum. Burada bir sorun görmüyor musunuz? Isabel Kontreyel içini çekti. Umudu kırılmıştı. Bütün heyecanı sönüp gidivermişti. Öğretmen sesini kullandı. Çocuğunuz rolünü ezberleyecek kadar kalmış olmalı halkının arasında. Ya da en azından rolünün adını. Bu olağanüstü bir öykü. Kaseti çözen etnolog sizinle tanışmak istiyor. Onunla ne zaman görüşebilirsiniz? Bilmiyorum. Sizi yarın ararım cep telefonunuzdan. Dayan kabaca vedalaşıp telefonu kapattı. Duvara dönüp bir av köpeği gibi büzüldü. Karanlık bir serabın etkisindeydi. Çevresini gölgelerin sardığını hissediyordu. Yağmurun altında onu izleyen, hareketlerini gözleyen radyoaktivite geçirmez parkalar giymiş gölgeler canlandı gözünde. Kimdi bu adamlar? Lucian'ı, küçük gözcüyü neden ortadan kaldırmak istiyorlardı? Şaman çocuk ile nükleer laboratuvar arasında ne tür bir bağ olabilirdi? Bu karanlık görüntüden kurtulabilmek için müttefiklerini hatırlamaya çalıştı. Patrick Langeus'un yüzünü çağırdı ama hiçbir şey göremedi. Doktor Eric Dagger'ı hatırlamaya çalıştı ama hiçbir yüz belirmedi. Yüksek sesle Charles Helican'ın adını söyledi ama beyninde hiçbir yankı duymadı. Kendini yalnız umutsuzluk verecek kadar hissediyordu. Ne var ki uykunun derinliklerine dalmadan önce gerçeği görüp sarsıldı. Bu kadar yalnız olamazdı. Böylesine büyük bir sıkıntı çekemezdi. Biri bir yerde onun kabusunu paylaşıyor olmalıydı.